Ayrım 28.
Sayfa 290. O an çıkmıştı Tanrı'nın ellerinden. Eti henüz taptaze kildendi. Kemikleri donsun diye çiçek açan çimenler üstünde güneşe karşı yatmış kuruyordu. Yüzüne renk gelecek ve vücudunun 72 oynak yeri gerilip onun ayağa kalkıp yürümesini sağlayacaktı. Güneş altında yatmış olgunlaşırken kuşlar başı üstünde kanat çırpıyorlar, ağaçlardan ağaçlara uçuşuyorlar, ilkbahar çimenleri üstünde geziniyorlardı. Aralarında konuşuyorlar, ötüyorlar, yerde yatan bu yeni yaratığa bakıyorlar ve merakla inceliyorlardı. Her birinin söyleyecek bir sözü vardı. O, dilleri bildiğinde işittikçe hoşuna gidiyordu. Tüylerini mağrur bir edayla gelip duran tavus kuşu dolaşıp duruyor, yere uzanmış bu Adem'e yan yan çekici bakışlar fırlatıyor ve ona şöyle diyordu. Eskiden bir tavuktum ama bir melek sevdim ve tavus kuşu oldum. Benden daha güzel bir kuş var mı? Yok. Kumru ağaçtan ağaca uçuyor, gırtlağını göğe kaldırarak sevin, sevin, sevin diye bağırıyordu. Ardıç kuşu da bütün kuşlar arasında bir ben şarkı söylerim ve kışın donlarında üşümem diyordu. Tarla kuşu tan ağrırken şarkı söylemek üzere göğe çıktığında çocuklarımı Allah'a ısmarladık derim çünkü hala çınlayan türkümden sağ olarak dönüp dönmeyeceğimi bilemem. Bülbül şimdiki halime bakma benim böyle kılıksız halime. Benim de büyük parlak kanatlarım vardı bir zamanlar ama ben onları türküye çevirdim. Derken uzun burunlu bir kara tavuk geldi ve ilk yaratılan insanın omzuna kondu. Kulağına eğildi. Yavaşça sanki ona büyük bir sır söylüyormuş gibi şöyle dedi. Cennetle cehennemin kapıları yan yanadır. Birbirine benzerler. İkisi de yeşildir. Güzeldir. Dikkat Adem. Dikkat. Dikkat et. İşte tam o sırada tan ağrırken zihninde kara tavuğun türküsüyle İsa uyandı. Tanrı insanla karışırsa büyük şeyler olur. İnsan olmasaydı yeryüzünde, yaratıklar için akıllıca düşünmek ve onun korkunç ama küstahça bilge, her şeye yeter gücünü incelemek Tanrı'nın aklına gelmezdi. Bu yeryüzünde başkalarının kaygılarını acımaya, Tanrı'nın ya istemediği ya unuttuğu ya da biçimlendirmekten korktuğu erdemler doğurmak için çalışmaya gönlü olmazdı. Yine de insana üfledi, yaratılışa devam etmesi için güç ve cüret verdi ona. Ama tanrısız doğan insan silahsızdır. Açlık, korku ve soğuktan silinir gider yeryüzünden. Bunları yense bile aslanlarla bit arasında kabuksuz bir sümüklü böcek gibi sürünür, büyük çaba göstererek arka ayakları üstünde durmayı başarsa bile annesi maymunun sıkı, sıcak ve yumuşak kucağından hiçbir zaman kaçamaz. Bunlar üstünü düşünerek Tanrı ile insanın birleşebileceğini eskiden daha derinden duydu insan. Sabah erkenden Kudüs'e doğru yola çıkmıştı. Tanrı sağındaydı, solundaydı. Dirsekleriyle ona dokunabiliyordu. Birlikte yol alıyorlardı. İkisinin de kaygısı birdi. Dünya sapıtmıştı. Göğe yükseleceğine, cehenneme iniyordu. İkisi birlikte Tanrı ve Tanrı'nın oğlu el ele verip onu doğru yola sokmaya çalışacaklardı. İsa'nın acelesi bundandı. Yolda uzun adımlarla ilerliyordu. Bir an önce mücadeleye başlamak üzere arkadaşlarına erişmek istiyordu. Ölü denizden doğan güneş, yeni ışıkla aydınlanmış ötüşen kuşlar, ağaçların titreyen yaprakları, Kudüs duvarlarına doğru yuvarlanıp giden ve onu da birlikte çeken beyaz yol, hepsi de bağırıyorlardı ona. Çabuk ol, çabuk, mahvoluyoruz. Biliyorum, biliyorum diye cevap veriyordu İsa. Biliyorum ve geliyorum. Aynı sabahtan ağırdıktan hemen sonra yoldaşlar Kudüs'ün henüz ıssız yollarındaki duvarlar boyunca kayıyorlardı. Hepsi bir arada değildiler. İkişer ikişer dağılmışlardı. Petrus Andreas ileydi. Yakup Yuhanna ile. Yahuda da kendi başına başta ilerliyordu. Korku içinde göz ucuyla dört bir yana bakarak izlenip izlenmediklerini kollayarak koşuyorlardı. Davud'un kale kapısı önlerinde yükseldi. Soldaki ilk yola girdiler ve Kiremeli Simon'un meyhanesine daldılar. Şişko, kambur omuzlu hancı, saman döşeğinden henüz kalkmış uyuklar bir haldeydi. Gözleri ve burnu kan çanağı gibiydi, şiş şişti. Sabaha kadar sarhoş patronlarıyla şarap yudumlamış, türkü söylemiş, kavga etmiş ve geç yatmıştı. Şimdi ağır aksak keyifsiz keyifsiz tezgahı temizliyor, kutlamanın artıklarını siliyordu. Ayakta olmasına rağmen henüz uyanmış değildi. Sanki elinde bez düştü temizlemeye başlamıştı tezgahını. Ama uyuşuklukla uyanıklık arasında mücadele ederken meyhanede soluk soluğa kalmış insan sesleri duydu. Dönüp baktı. Gözleri hala batıyordu. Ağzı leş gibiydi. Sakalları kabak çekirdeği kabuklarıyla doluydu. Kahrolasıcalar. Kim var orada? Diye homurdandı kaba kaba. Basın gidin buradan. Sabah sabah kafa çekmeye mi geldiniz buraya? Keyfim yok, defolun. Ama bağırması yavaş yavaş uyandırmıştı onu. Eski dostu Petrus ile öteki Galileleri tanımaya başlamıştı. İlerledi, yakından süzdü, derken kahkahayı koyverdi. Ulan siz ha, vay serseriler, dillerinizi ağızlarınıza geri tıkın bakalım. Korkudan patlamasın diye pantolonunuzun düğmelerini sıkı tutun. Bu ne gurur böyle benim cesur Galilelerim? Tanrı'nın hatırı için Simon, koca sesinle bütün dünyaya ayağa kaldırma diye cevap verdi Petrus eliyle Simon'un ağzını örterek. Kapıyı kapat, kral vaftizci Yahya'yı öldürmüş. İşin farkında değil misin daha? Başını kesmiş de bir tepsi üstüne koyup oh olmuş, iyi yapmış. Vaftizci şu baldız meselesi yüzünden kulaklarımı kemirip durdu. Bana ne, kral değil mi, istediğini yapar. Sonra da aramızda kalsın bu, tövbe tövbe et diyerek benim kulaklarımı da aşındırdı. Rahat bıraksaydı insanı. Ama bütün vaftiz edilenleri öldüreceği söyleniyormuş, kılıçtan geçirecekmiş, biz de vaftiz edilmiş bulunuyoruz, anlıyor musun? Kim dedi size vaftiz olun diye? Bire kafasızlar, oh olmuş. Ama sen de vaftiz olmuştun şaraf fıçısı diye azarladı Petrus. Sen kendin anlattın, ne diye bize bağırıyorsun öyle? Aynı şey değildi ki, sahte balıkçılar sizi. Ben vaftiz olmadım, siz buna vaftiz mi diyorsunuz? Suya daldım ve yüzdüm. Sahte peygamberin bütün dedikleri bir kulağından girdi, ötekinden çıkıp gitti. Kafasında beyni olan herkes de aynı şey olmuştur. Ama siz, ah budala herifler, bu şarlatanlar size eleye keçi sütü sağacağını söylüyor, siz de inanıyorsunuz. Suya batmanızı istiyor, patadak giriyor, zatüre olmak üzere üşütüyorsunuz. Cumartesi günlerinde yani sept günü pirelerinizi öldürmenin büyük günah olduğunu söylüyor, siz de öldürmüyorsunuz, bekliyorsunuz, onlar sizi öldürsün. Varlık vergisini vermeyin. Verme de yok ol, oh olur. Oturun da şöyle bir kadeh atalım. Sizin biraz yatışmanız, benim de ayılmam gerek. İki göbekli fıçı meyhanenin karanlık köşesinde parıldıyordu. Birinin üstünde yağlı boya kırmızı bir horoz resmi vardı. Ötekinde ise kurşunu siyah bir domuz. Horozlu fıçıdan bir testi doldurdu. Altı bardak buldu. Temizlemek için de içi pis suyla dolu bir leğene batırıp çıkardı. Şarap kokusu burnuna çarpınca kendine geldi. Meyhane kapısında kör bir adam belirdi. Asasını bacaklar arasına alarak öksürdü. Boğazını temizledi. Sonra da eski bir lafta çalmaya başladı. Gençken deve çobanlığı yapmış olan Eliyakim idi bu. Bununla birlikte bir öğle vakti çölde giderken hurma ağacı altındaki bir su birikintisinde yıkanan çıplak bir kadın görmüştü. Yüzünü öte yana çevireceğine zampara güzel bedevi kadınını gözlerine dikmişti. Talih bu ya, kadının kocası bir kayanın ardında o sırada ateş yakmakla meşguldü. Devecinin karısına yaklaştığını, çıplaklığını gözleriyle yediğini görünce elindeki kor kümürlerle koşmuş onları adamın gözlerini söndürmüştü. O gün bugün talihsiz Eliyakim kendini mezmur ve türkü okumaya vermişti. Laftasıyla Kudüs meyhanelerini ve evlerini gezer, bazen Tanrı'nın iyiliğini öven ilahiler okur, bazen de kadının çıplaklığını türküyle dile getirirdi. Bir kuru ekmek parçası, bir avuç hurma, birkaç zeytin alıp yoluna devam ederdi. Laftasını ayarladı, boğazını temizledi, sesini yükselterek en sevdiği mezmuru okumaya başladı. Acı bana Tanrım, o büyük esirgeyiciliğinle türlü esirgeyici davranışların var ya, yine öyle davran da siliver alçaklığımı. Bu sırada meyhaneci elinde şarap testisi ve bardaklarla göründü. Mezmuru duyunca kudurdu. Yeter kes diye bağırdı. Sen de kafa patlatanlardansın. Hep aynı nakarat. Acı bana, acı bana. Cehennem ol. Ben değilim ya günah işleyen. El alemin karısı yıkanırken ben mi seyrettim? Tanrı bize gözü kapalı tutalım diye vermiş. Hala anlamadın mı bunu? Oh olmuş. Hadi bas, defol buradan. Git başkasını dinlet bu teranelerini. Kör adam yeniden asasını eline aldı, laftayı koltuğu altına sıkıştırdı ve söz söylemeden oradan ayrıldı. Simon, acı bana Tanrım, acı bana Tanrım diye sinirli sinirli sesini titretiyordu şarkı söyler gibi. Davut başkalarının karılarına göz kırpıyordu. Bu kör budala da aynı şeyi yapmış. Ceremesini çeken de biz oluyoruz. Tanrım, beni bir rahat bıraksalar, başka bir şey istediğim yok. Kadehleri doldurdu sonunda, içtiler. Kendisininkini yeniden doldurdu ve yuvarladı. Şimdi sizin için gidip bir kuzu başı süreceğim fırına. En alasından anne bile dayanamayıp çocuğunun ağzından çeker alır onu. Bahçeye koştu. Kendi yapmış olduğu küçük bir fırın vardı orada. Çalı çırpı, asma dalları topladı, fırını yaktı, kuzu başlı kabı içeri sürdü. Sonra arkadaşlarına döndü, şarap ve sohbet için can atıyordu. Ama yoldaşların keyfi yerinde değildi. Ateşin başında toplanmışlar, gönülsüz birkaç kelime mırıldanıyorlar, sonra yeniden dilsizleşiyorlardı. Sanki kor kömürler üstünde yürüyorlarmış gibiydi. Bir an önce çıkıp gitmek için kapıya bakıyorlardı. Yahuda kalkıp gitti ve eşikte durdu. Korkudan ödleri patlayan bu korkaklardan hiç az etmiyordu. Nasıl da kaçmışlardı. Erden'den Kudüs'e ne kadar da çabuk gelmişlerdi. Yürekleri ağzında, tabanları nasıl da yağlayıp soluklarını bu meyhanede almışlardı. Şimdi de kulakları tavşan kulağı gibi dikilmişti. Titriyorlar, iğne üstünde oturuyorlar, kaçmaya hazır bekliyorlardı. Canız cehenneme, cesur Galileliler, dedi kendi kendine. Şükür sana İsrail'in tanrısı. Beni onlar gibi yapmadığın için şükür. Çölde doğdum ben. Bedevi granitinden yapılmışımdır. Yumuşak Galile toprağından yoğrulmadım. Hepiniz de yaltaklandınız ona. Yeminler, öpücükler. Ha, bacaklara kuvvet. Bütün derdiniz postunuzu kurtarmak. Ama ben, o vahşi, o şeytan, o boğaz kesen ben, onu terk etmeyeceğim. Erden Irmağı'ndan dönünceye kadar burada bekleyeceğim. Bakalım ne diyecekmiş. O zaman vereceğim kararımı. Postum umurumda değil. Beni tedirgin eden tek bir şey var. O da İsrail'in acı çekmemesi. Meyhaneden alçak sesli bir tartışma duydu. Döndü. Bence güven bulacağımız Galile'ye dönmesi gerek, dedi Petrus. Gölümüzü unutmayın çocuklar, diye içini çekti. Mavi dalga üstünde yüzen yeşil kayığını hatırladı, yüreği kabardı. Çakıl taşlarını, zakkum ağaçlarını, balıkla dolu ağları görüyordu. Gözleri yaşlarla doldu. Yürüyün çocuklar, dedi. Yürüyün gidelim. Söz verdik ona, meyhanede bekleyeceğiz, diye, dedi Yakup. Sözümüzü durmamak olmaz. Ayarlarız durumu, dedi Petrus. Kireneli'ye haber bırakırız, gelince o söyler. Hayır olmaz, diye karşı çıktı Andreas. Bu vahşi şehirde onu nasıl bir başına bırakabiliriz? Onu burada bekleyeceğiz. Bence Galile'ye dönelim, diye ısrar etti Petrus. Yuhanna ötekilerin ellerini ve omuzlarını yakaladı. Kardeşlerim, diye yakardı. Vaftizcinin son sözlerini düşünün hele. Cellatın kılıcı altında elini kaldırmış ve bağırmış. Nasıralı İsa, çölü bırak. Ben gidiyorum, insanlığa dön. Gel, dünyayı bir başına bırakma. Bu kelimelerin büyük anlamı var arkadaşlar. Küfürse söylediğim, Tanrı bağışlasın ama yüreği durmuştu. Andreas eline yapıştı. Konuş Yuhanna, açıklamaya cesaret edemediğin o müthiş ön sezgi nedir? Ama Efendimiz şeyse, diye kekeledi. Neyse. Yuhanna'nın sesi yumuşaktı, zor çıkıyordu, dehşet doluydu. Mesih ise hepsi sarsıldı. Mesih? Bu kadar uzun süredir onunla birlikteydiler de bu düşünce akıllarına gelmemişti hiç. İlkin onu iyi bir adam olarak ele almışlardı. Dünyaya sevgi getiren bir aziz gibi. Sonra peygamber olarak düşünmüşlerdi. Eski peygamberler gibi vahşi değil, yumuşak ve evcil bir peygamber olarak. Göklerin hakimiyetini yeryüzüne indiriyordu. Yani adalet getiriyordu. Rahat ve mutlu bir hayat. İsrail'in atasal tanrısına baba diyordu. O böyle der demez, eğilmez, inatçı, Yehova tatlılaşı veriyor ve herkes onun çocuğu oluyordu. Ama şimdi Yuhanna'nın dudaklarından kaçan bu söz neydi? Mesih? Yani Davud'un kılıcı, İsrail'in her şeye yeter o gücü, savaş. Ve onlar havariler, ilk izleyiciler, onun tahtı çevresinde büyük beyler, valiler ve patrikler. Nasıl Tanrı'nın gökte çevresini melekler ve baş melekler çeviriyorsa, havariler de yeryüzünde valileri, patrikleri olacaktı. Gözleri parlıyordu. Sözümü geri alıyorum çocuklar, diye bağırdı Petrus, kıpkırmızı olmuştu. Ondan hiç ayrılmayacağım. Ben de, ben de, ben de. Yahuda öfkeyle tükürdü ve kapıya bir yumruk indirdi. Kahrolası kahramanlar, diye bağırdı onlara. Onu hasta ve zayıf gördüğünüz süre kaçmak için ne yapacağınızı bilemiyordunuz. Ama şimdi büyüklük kokusu aldınız, tutmuş, ondan hiç ayrılmayacağım diyorsunuz. Bir gün gelecek, hepiniz bir bir onu bırakıp gideceksiniz. Unutmayın bu sözlerimi. Bir ben ona ihanet etmeyeceğim. Kireneli Simon, sen tanığımız ol. Meyhaneci onları dinliyor ve sarkan bıyığı altında pis pis sırıtıyordu. Yahuda'nın bakışlarına takıldı bakışları. Şunlara bak hele. Bir de dünyayı kurtarmaya kalkıyorlar. Burun delikleri fırından gelen kokuyu almıştı. Baş yanıyor, diye bağırdı ve bir sıçrayışla kendini bahçede buldu. Şaşkın yoldaşlar birbirlerine baktılar. Tamam, vaftizci onu gördüğünde bu yüzden katılıp kalmıştı demek, dedi Petrus alnını vurarak. Konu açılmıştı bir kez. Zihinleri alabildiğini genişlemeye başlamıştı. Vaftiz edilirken başının üstündeki güvercini gördünüz müydü? Güvercin değildi o, şimşekti. Hayır, kumruydu. Kumru gibi ses çıkarıyordu. Ötmüyordu, söz söylüyordu. Kendi kulaklarımla duydum. Aziz, aziz, aziz diyordu. Ruhul Kudüs idi o, dedi Petrus. Gözleri altın kanatlarla dolmuştu. Ruhul Kudüs gökten indi, hepimiz katılıp kaldık. Hatırlamıyor musun? Bir adım atıp daha bir yaklaşmak istiyordum ama ayağım uyuşmuştu. Nasıl hareket edebilirdim ki? Bağırmak istiyordum ama dudaklarım aralanmıyordu. Rüzgar durmuştu. Sazlar, ırmak, insanlar, kuşlar, her şey korkudan taş kesilmişti. Hareket eden sadece vaftizcinin eliydi. Ağır ağır vaftiz ediyordu. Ben ne bir şey gördüm ne de bir şey işittim, dedi Yahuda kızgın kızgın. Sizin gözleriniz ve kulaklarınız sarhoş olmuştu. Görmedin kızıl sakal, çünkü görmek istemedin, diye çıkıştı Petrus. Siz de zatalileri görmek istediğinizden gördünüz. Öyle mi saman sakal? Ruhul Kudüs'ü görmek istiyordunuz. Gördünüz. Bir şey değil. Şimdi uyuşuk beyinlerinize de göstermeye çalışıyorsunuz. Bunun ceremesini çekersiniz sonra. Yakup o ana kadar tırnaklarını yiyerek dinlemiş, ağzını açmamıştı ama artık dayanamıyordu. Durun hele çocuklar, dedi. Barut gibi patlamayın. Durun mantığımızı tartışalım. Bir kere başı kesilmeden önce vaftizci acaba bu sözleri söyledi mi? Bana söylemiş gibi gelmiyor pek. Hangimiz oradaydık da kulağımızla işittik. Şu da var. Bu sözleri kendi kendine demiş bile olsa yüksek sesle söylemezdi. Çünkü kralın duyacağını bilirdi. Adamın kim olduğunu anlamak için casuslar salardı. Çöldeki İsa'yı bulur, onun başını da keserdi. İhtiyarın dediği gibi 2 kere 2 4 eder. Böylece fazla şişirmeyelim kafamızda. Ama Petrus öfkelendi. 2 kere 2 4 yapar bence. Bırakın şu mantığı ve bırakın. Kafamız ne derse desin. Bir kadeh içki ver hele Andreas. Zihinlerimizi bulandıralım da gözlerimiz daha iyi görsün. Uzun boylu acayip bir adam, avurtları çökmüş, çıplak ayaklı, beyaz bir çarşafa sarılmış, boynunda bir dizi muska olan biri meyhaneye daldı ve selam alıyormuş gibi elini göğsüne koydu. Elveda kardeşler, ben gidiyorum. Tanrı'ya gidiyorum. Göndericiniz bir haber var mı? Cevabını beklemeden koşarak çıktı ve yandaki eve girdi. O sırada meyhaneci elinde tepsiyle girmişti. Odayı hoş bir koku doldurdu. Gözü Mecnun'a takıldı. İyi yolculuklar, diye seslendi ardından. Selam söyle bizden. Al sana bir tane daha, diye güldü. Doğrusu dünyanın sonu geldi galiba. Her yer deliyle doldu. Dün değil evvelsi gece işemeye gittiğimde Tanrı'yı görmüş. O andan sonra nasıl yaşayabilirmiş? Yemek yemeyi bile bırakmış. Gökten çağrıldım diyordu. Orada yiyeceğim yemeğimi. İşte kefene sarılmış, bütün kapılara uğruyor. Bir dilekleri var mı diye soruyor. Allah'a ısmarladık diyor ve gidiyor. Tanrı'ya fazla yaklaşınca bakın neler oluyor insana. Dikkatli olun çocuklar. Kendi iyiliğiniz için söylüyorum. Fazla yaklaşmayın ona. Ululuğuna taparım ama uzaktan. Uzak durun. İçinde kuzu başı olan tepsiyi masanın ortasına koydu. Dudakları, gözleri ve kulakları gülüyordu. Taze baş, diye seslendi. Vaftizci Yahya. Afiyet olsun. Yuhanna'nın midesi bulandı, geri çekildi. Elini uzatmış olan Andreas da havada tuttu elini. Tepsinin üstündeki baş her birine ayrı ayrı sönük bakışlarla, ardına kadar açık gözlerle bakıyordu. Simon, serseri herif, diye bağırdı Petrus. Midemizi bulandırıyorsun, elimizi süremeyeceğiz. Gözleri nasıl çıkarırım şimdi ben? İşte açar diye severdim ama şimdi ha vaftizcinin gözlerini yemişim, ha bu gözleri. Meyhaneci katıla katıla gülmeye başladı. Kaygılanma sevgili Petrus, dedi. Onları ben yerim ama önce hele şu leziz dilden tadayım bir. Tövbe edin, tövbe edin. Dünyanın sonu geldi diye bağıran o leziz dilden. Yazık ki kendi sonu daha önce geldi zavallının. Bir bıçak çıkardı, dili kesti ve bir yudumda yuttu. Derken ağzına kadar dolu bir kadeh şarap yuvarladı ve gözleri iki fırçaya takılı hayran hayran bakmaya başladı. Pekala çocuklar, unutun dediklerimi. Acıyorum size. Konuyu değiştireyim de vaftizcinin kafası çıksın zihninizden. Siz de kuzununkini yiyebilin. Şu fıçı üstündeki eşsiz horozla domuzu kim yaptı tahmin edebilir misiniz? Lütufkar ağırlayıcınız kendi elleriyle yaptı. Peki neden horoz ile domuz? Onu kestirebilir misiniz? Nasıl tahmin edebilirsiniz ki? Budala Galileliler sizi. Bu yüzden size sırrı benim açmam ve mini minnacık beyinlerinizi aydınlatmam gerek. Petrus başa bakıp ağzını yalıyordu. Yine de elini uzatıp gözleri çıkararak yemeği cesaret edemiyordu. Vaftizciyi aklından çıkaramıyordu bir türlü. Peygamberin gözleri insanlığa bakarken sanki aynı bu şekilde açılmıştı. ''Dinleyin bakın'' diye devam etti meyhaneci. ''Ha, ne diyordum? Evet, mini minnacık beyinlerinizi aydınlatmam gerek. Tanrı dünyayı yapıp bitirdiğinde Herifçioğlu ne diye bu kadar zahmete katlandı boşuna değil ya, ellerindeki çamuru yıkadıktan sonra yeni doğan bütün yaratıkları çağırıp mağrur bir tavırla şöyle sordu. ''Söyleyin bakalım kuşlar, hayvanlar, yaptığım dünyayı nasıl buldunuz? Kusurlu bir yanı var mı?'' Hepsi birden menemeye, anırmaya, moo demeye, miyavlamaya, ötmeye başladılar. ''Hiç yok, hiç yok, hiç yok. Sizden razıyım,'' dedi Tanrı. ''Ben de en ufak bir kusur göremiyorum. Ellerim kutlanacak eller. Ama başlar önüne ilk duran horozla domuzun söz söylemediğini görünce, ''Hey domuz!'' diye bağırdı Tanrı. ''Ve siz horoz efendi hazretleri, niçin ağzınızı açmıyorsunuz? Yaratmış olduğum dünya hoşunuza gitmedi mi yoksa? Bir eksikliği mi var?'' Onlar yine sustular. Şeytan tabii ıslık çalarak kulaklarına talimatını vermiş bulunuyordu. ''Bir şey eksik deyin ona. Üzüm veren, ezilerek suyu fıçılara doldurulan, şarap olan bodur bir bitkiyi söyleyin ona.'' ''Hey hayvanlar, niye konuşmuyorsunuz?'' diye bağırdı Tanrı dev elini kaldırarak. Sonunda ikisi birden şeytanın verdiği cesaretle başlarını kaldırdılar. ''Büyük usta, ne diyebiliriz ki biz? Ellerini kutlarız. Dünyan güzel, nazar değmesin ama ezilerek keyif veren, suyu fıçılara doldurulup şarap olan budur bir bitki eksik.'' ''Demek buydu istediğiniz. Şimdi ben size gösteririm serseriler,'' dedi Tanrı öfkelenerek. ''Demek benden şarap istiyorsunuz ha? Sarhoşluk, kavga ve kusma ha? Peki o halde asma olsun.'' Kollarını sıvadı, biraz çamur aldı ve bir asma yaparak dikti. ''Kim fazla içerse,'' dedi, ''lanetim şöyledir. O kimsenin zihni bir horozunki gibi, yüzü de domuzunki gibi olsun.'' Yoldaşlar katıla katıla gülmeye başladılar. Vaftizci unuttular ve kızarmış başa yumuldular. En başta Yahuda vardı. Kafatasını ikiye ayırdı ve avucunu beyinle doldurdu. Meyhaneci yağmayı görünce korktu, kendine kemik bile bırakmayacaklarını düşündü. ''Hey çocuklar!'' diye seslendi. ''Yiyin için güzel ama merhum vaftizci Yahya'yı da unutmayın. Ah o zavallı baş!'' Hepsi de dona kaldılar. Paylarını ellerinde tutuyorlardı. Gözü çiğnenmiş olan Petrus da tam yutmak üzereyken boğulur gibi oldu. Yutması iğrenç bir şeydi ama tükürmek de yazık olurdu. Ne yapsaydı? Aralarında tedirgin olmayan bir Yahuda vardı. Meyhaneci kadehleri doldurdu. ''Adı hatıralarımızdan çıkmasın. Heyhat, zavallı kesilen baş. Neyse, sağlığınıza çocuklar.'' ''Seninkine de moruk tilki,'' dedi Petrus. Gözü lüppadak yutarak. ''Kaygılanma,'' diye cevap verdi meyhaneci. ''Hiç korkum yok. Burnumu Tanrı'nın işine sokmuyorum ve dünyanın kurtarılıp kurtarılmaması umurumda değil. Ben bir meyhaneciyim. Sizler gibi ne melek ne de baş meleğim. Hiç olmasa sizin kaderinizden kurtardım ya kendimi.'' Bunu dedikten sonra baştan geri kalan ne varsa kaptı. Petrus ağzını açacak oldu ama soluğunu alamadı. Vahşi, çiçek bozuğu bir izbandut eşikte belirmiş içeri bakıyordu.